Ayrım 14. İndos. İtfaiyenin yanından sağa dönüp sinemanın önünden geçtikten sonra dik yokuştan dümdüz yukarıya çıkınca İndos'a varılır. Oraya şimdi Turgut Reis deniyor. Ne ilgisi varsa. Zaten Paradisos da cennet oldu biliyorsunuz. Hadi o anlam olarak aynı. İndos'la Turgut Reis'in ilgisi ne oluyor bilmem. Hristos Tepesi de Bayrak Tepe oldu ya. Tabii nedeni malum. Eski Rumca isimlerin yerine az biraz da milliyetçilik çağrıştıran Türkçe isimler belirlendi. Ki adaların hangi yönde bir değişim geçirdiğinin kanıtıdır. Gerçi eskiler bu yeni isimleri hiç kullanmazlar ya neyse. İndos Tepesi'nde de Paradisos gibi bir gazino vardı benim çocukluğumda. Son nokta. Ondan sonra orman başlardı. Sonra oraya ev yapıldı. Hatta iki ev. Birinde Jenny'ler otururdu. Hala otururlar mı bilmem. Eskiden arkadaştık. Diğerinde de Jeffy'ler. Jeffy Kamhi. Onunla teras kafede tanışmıştık gençlikte. Yaktığı kibrit üzerime sıçramış, eteğimi yakmıştı. Sonradan da çok ahbap olduk. O, Efendiler Efendisi Danny Ojalvo ve Hilda ne eğlenirdik. Bana çocukluğumun indosunu çağrıştıran o evde. Hayat ayırıyor yolları. Sevgiler kalsa da yüreklerin bir yerinde, ilişkiler bitiyor. Yıllar sonra ilk kez Ağustos'ta karşılaştık Jeffy ile, Rant'ın cenaze gününde. O unutulmaz acıyı paylaşırken hayretle baktık birbirimizin yüzündeki yılların izine. Ay nereden girdi şimdi bu araya? Ne diyordum ben? Ha tamam, çok uzaklaşmamışım, İndos'tayım. İndos gazinosunun ayrı bir keyfi vardı. Sabahtan mayolarla gidilir, önce sahile denize inilir, sonra hem evden götürülen hem oradan takviye edilen yemekler yenir, akşama kadar eğlenilirdi. Adanın o yanı güneye baktığından lodos olmazsa rüzgarsız ve denizi sakin olurdu. Mehtap keyfinin en güzeli İndos'ta yaşanırdı. O yüzden mehtaplı günlerde sabah başlayan, deniz faslı ağırlıklı ve öğle yemeği hafif geçiştirilen keyifler, akşam babaların gelmesiyle mehtaplı, müzikli, akşam yemeğiyle geç saatlere kadar sürerdi. Gazinonun bulunduğu noktadan hemen sonra başlayan çam ormanları ise çocukluktan başlayarak genç kızlık yaşlarımın sonuna kadar en sevdiğim diyar olmuştur daima. Çocukken resim defterimi ya da kitabımı kolumun altına sıkıştırır, alır başımı giderdim tek başıma, İndos Tepesi'nden öteye, ormanlara. Çamların arasında Kumbaros Kayası'nı gören uçurumun kenarındaki, sırtımı rahatça yamaca yaslayabildiğim, ayaklarımı aşağıya sallandırdığım bir popoluk gizli çukuruma. Resim çizmeye, kitap okumaya ya da boş boş oturup düşlere dalmaya. O zamanlar anlamını bilmediğim her şeyden soyutlanmaya, korkusuzca, özgürce. Kayboluverince ortadan tahmin ederlerdi yerimi. Nerede bu? İndos'tadır mutlaka. Tahmini diyorum çünkü İndos bilinirdi ama keşfettiğim uçurumun başındaki hiçbir yerden görülmeyen gizli mi gizli doğal koltuk, o tek popoluk özel çukurum bilinmezdi. Kimse beni aramaya kalkmazdı. Bırakın. Irı inerse gelir derdi annem ve orama burama yapışmış otlar her yanımda çimen ve çam reçinesi lekeleriyle dönünce eve tüm sertliğine rağmen hiç ses çıkarmazdı. Öyle sakin, öyle uysal, öyle uslu olurdum ki her orman dönüşü, hırçınlık ve haşarılıklarım ayyuka çıktığında kimi zaman annem sen bu aralar hiç İndos'a gitmiyor musun derdi. Uzun yıllar sürdü bu. Genç kızlık dönemimde üzerime laf gelmesine bile aldırmazdım çünkü gelebilirdi. Onu bilirsiniz değil mi? O zamanlar aşk meş durumları içinde çamlara gidilirdi. Özellikle de İndos'a. Benim de olmuştur arada İndos çamlarında aşk kaçamaklarım. Herkes ille de oraya gittiği halde hiç de rastlaşmazdık ha. Ama benim İndos çamlık sefalarımın biri kaçamaksa beşi soyutlanmaktı vallahi. Aslında böyle risklere girmek yanlıştı tabii o yaşlarda. Çünkü üzerine çam yaprakları yapışmış bir halde her tepeden iniş akla bir tek şey getirirdi. Ama ben ipler miydim ki? Ah bir keresinde gerçekten bir aşk meşk kaçamağı esnasında birden babamın sesi çalınmıştı kulağıma da ne yapacağımı şaşırmıştım. "Hah, işte burası," diyordu. "Ne biçim keşfettim yerini. Yavaş yavaş yanaş, ürkütmeyesin, kaçar vallahi." Yüreğim ağzıma geldi. Çişim su kesildi korkudan. Düşünebiliyor musunuz? Babam benim yerimi keşfetmiş, yakalamaya geliyor birileriyle. Toparlandık, tir tir titreyerek telaşla çalıların arasına sindik. Doğrusunu isterseniz, yaşadığım büyük korkuyu çok iyi hatırlıyorum ama vallahi da billahi de o sırada yanımdakinin kim olduğunu hatırlamıyorum. Ne yazık. Meğer babamın sesi denizden gelirmiş. Yani tekneyle bulunduğumuz yerin altından geçmekteymiş. Bir zamanlar Burgazada civarında birçok balıkçı fok gördüğünü iddia ediyordu. En çok da babam. Dolayısıyla gördüğü foku defalarca izleyip sonunda çift olarak Kumbaros Kayası yakınında yuvalandıklarını keşfetmiş ve de bir arkadaşına orayı gösterme amacıyla sessizce yaklaşma operasyonu yapmaktaymış. Şimdi o gün yanımdakinin kim olduğunu hatırlamıyorum ama oradaki ilk aşk meşk kaçamağını kiminle yaptığımı hiç unutmadım. Adını vermeyeceğim tabii. Yaşadığım unutulmaz gençlik aşklarını anılarım arasından fışkırdıkça, fışkırırlarsa şayet, belki de fışkırmazlar, adlarını kullanmadan yazmaya karar verdim. Kimiyle yollarımız çoktan ayrılmış, kimiyle sıkı dostluklar kurmuşuz sonradan. Ama hepimizin kendi hayatları ve özelleri var. Ama olur da onlardan biri bu anıları okur da çoktan anı olmuş o anları benimle birlikte hatırlarsa, emin olmalı ki tüm yaşanan duygular hala sımsıcak durmaktalar, ta içimde bir yerlerde. İndos'taki ilk aşk meşk, ay bu deyimi de pek severim, maceramda, yani Neil Sedaka'nın You Mean Everything to Me şarkısının ıslıkla her çalınışında yüreğim ağzımda balkona koştuğum yaz, ikimiz de son derece acemi olduğumuzdan olmalı, ilk sevişmeye benzer teşebbüsün sonunda dudaklarım patlayacak gibi şişmiş, yüzümün boynumun bir yanı mosmor olmuştu. O dönemlerde o tepelere genelde ayrı ayrı çıkılır, dönüşte ayrı ayrı inilirdi. Bu meselelerde çoğu zaman durumu kurtarmak için sırdaş bir arkadaşın da yardımı gerekebilirdi. Biri sevgilisiyle çamlar arasında kaybolduktan sonra diğeri de dönüş saatine kadar ortalıkta dolaşmazdı ki şıracı bozacının şahidi olabilsin. Benim o sıralar sırdaşım elbette ki Kiveli'ydi. O gün pek ateşli sandığım ve şimdi gülerek hatırladığım, çarpıcı çarpıtıcı ve tabii ki sıkı sıkı giyinik olarak ve de boyundan aşağı inmeyerek bir sevişmenin sonunda, ben heyecan içinde ve çamlara bulanmış bir şekilde tam sözleştiğimiz saatte yokuşun başında belirdiğimde, Kiveli de aşağıdan yukarı doğru yürümeye başladı. Birbirimize yaklaştıkça Kiveli de bedbeniz attı. Yokuşun ortasında karşı karşıya geldiğimizde gözleri dehşetle açılmış, titrek bir sesle "Ne yaptın sen?" diye gevelemişti. Ben bir şey yapmadım, vallahi kötü bir şey yapmadım. Anlayamıyordum. Olan neydi? Alt tarafı biraz çokça öpüşmüştüm. Kiveli başka bir şey söylemeden yavaşça çantasından küçük yuvarlak arkası horozlu aynasını çıkardı ve yüzüme tuttu. Aman Tanrım, bu da ne? Nasıl bu hale gelmiş yüzüm? Tokat yemiş gibi. Ya boynum? Ona ne olmuş böyle? Dudaklarım hafifçe sızlıyor ve ne kadar uğraşsam bir türlü bir araya gelemiyor gibi hissediyordum. Dişçiden yeni çıkmış gibi ama böyle bir görüntüyle karşılaşacağım aklıma bile gelmemişti. Ne yapacağız şimdi? Nasıl eve gireceğim ben? Anneme ne diyeceğim? Öldürür beni, öldürür. Hemen hırkamı boynuma sardım, mendilimi ağzıma kapattım, başladık kuzu kuzu sahile doğru inmeye. Bir çare bulmalıyız, bir çare bulmalıyız. Ne, ne? Konuşmadan, korku içinde ağlayarak, ayaklarımız geri geri giderek yokuş aşağı inerken, Kiveli birden buz dedi, buz bulmalıyız. İyi de nereden, nasıl, hangi bahaneyle? Kimselerle karşılaşmamaya çalışarak Fulya'ya doğru yürürken aniden dondurma almayı akıl ettik. Hiç olmazsa soğuktur. Ben uzakta beklerken Kiveli hemen içeri koşup iki külah dondurma kapıp geldi. Ondan sonra sağa sola bakmadan doğru Punta'ya, Punta Rumca uç anlamındadır, Burgaz'ın Kınalı'ya bakan ucuna, şimdi ne diyorlar acaba oraya bilmem, korku içinde tünedik Çamakya'ya yakın bir kayanın tepesine başladık çift dondurmalı komprese. Pörtlek dudaklarım alev alev dokunduğu yeri eritiyor. Eriyen dondurmalar rüzgarın da etkisiyle her yönden akarak üstümüzü başımızı mahvediyor. Şişler ise bana mısın demiyor. Ah, hava da kararıyor. Artık eve gitmek lazım. Bir de gecikme için zılgıt yemek var. Ne diyeceğim? Allah'ım ne diyeceğim? Kuzu kuzu eve doğru giderken yaprak gibi titriyoruz. Kiveli benden beter. Ona göre ne varsa ama eskiden kanka arkadaşlıklar böyleydi. Birimizin derdi gerçekten diğerimizin de derdiydi. Biz öpüşmeyi birbirimize öğretmek için az mı temrin yapmıştık vaktinde? İzlediğimiz filmlerdeki öpüşme sahnelerini dikkatle inceler, sonra birbirimize gösterirdik. Şöyle duracaksın, böyle yapacaksın, başını hafif yan tutacaksın, gözünü kapatacaksın filan falan diyerek, çizerek, hatta aynaları öperek. Bir gün gerçek anlamda öpüşmek mutluluğuna erişirsek, ki kim bilir kaç yıl heyecanla bekledik, acemi izlenimi bırakmayalım diye. Ne çocukluk. Ayrıca benim bu kendimce sevişme deneyimim hiç de her fırsatta birbirimize öğretmeye çalıştığımız şeylere benzemiyordu. Neydi bu yahu? Hurdahaş olmuştum. Acemilik işte. Sevişme dediğin şey sırf öpüşme olursa böyle olur tabii. Biz o zamanlar acemi sayılmamak için hiç yapmadığımız şeyleri bile yapmış gibi davranırdık. Yetişkin bir kadın olana kadar annemden her türlü aşk ilişkimi gizlemeyi becerdim de genelde sinsiliği hiç beceremedim. Kiveliler o yıllarda hala o ilk tanıştığımız zamandan beri oturdukları Medeni Bey evlerinden birinde oturuyorlar. Öyle ki onun evine yaklaşınca ağlaşarak ayrılmak zorunda kaldık. Genelde böyle kritik durumlarda düş gücümle pek kolay yalanlar kıvırırdım ama bu kez kös kös kapıdan içeri girerken hala aklıma hiçbir şey gelmemişti. O kadar büyük bir korkuya, o kadar büyük bir paniğe kapıldım ki eve girer girmez zapt edemez oldum kendimi ve feryat figan hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Annem hemen koşup yanıma geldi. Ben çaresiz bir teslimiyetle yüzüme bakar bakmaz anlayacak ve tokadı patlatacak sanırken öyle büyük bir şefkatle "Ne oldu sana kızım? Neyin var canım? Ah ne oldu yüzüne, bir yere mi çarptın?" diyerek beni bağrına bastı ki anında "Evet" diyiverdim. Düşünüyorum düşünüyorum nereye çarptım, nereye nereye? Ağaca çarptım çıkıverdi ağzımdan. Mucize olmuştu. Sonrası ise tıkır tıkır çorap söküğü gibi geldi. Arka sokakta dondurma yiyerek yürüyorduk Kiveli ile. Üzerimde dondurma lekeleri var. Tam Koço'nun fırınının önündeydik. Süratle üzerimize doğru gelen faytonu son anda fark ettik. Atlar mı ürkmüş ne? Hızla dönüp kaldırıma çıkmak isterken tam kenarda duran ağaca güm diye çarptım yüzümü. Oh pek güzel oldu, pek güzel becerdim. Ondan sonra anacığım beni bir güzel yatırdı, kompresler yaptı, şişlerime buzlar koydu. Muzır bir şey yapmış olacağımı aklına bile getirmedi. Kolay yiyebileyim diye püre yaptı. Birazcık vicdan yaptım ama kader utansın. Öyle olunca ben de gece yatağıma girdiğimde tüm korkularımı geride bırakıp yaşadığım güzel anları düşleyebildim. Yoksa büyük bir hüsran ve ciddi bir pişmanlık kalacaktı dünden güne. Doğrusu olayın zevk alma boyutu son derece yetersiz ama heyecanı unutulacak gibi değil. O blue ertesi dönemde bazı şeyler yapmak gerekir diye yapılıyor galiba ya da eskiden öyleydi. Sonradan önemsiz bir şey gibi unutulup gidiyor ama Tanrı bana inanılmaz bir bellek vermiş. Yaşadığım her duyguyu bilgisayar gibi kaydeden bir bellek. Ben her duygumu kaydederim hem de renkleri, ısısı, kokuları, sesleriyle ve hiç unutmam. İyi ki öyleyim. O çocuğun kokusunu bile hatırlıyorum mesela. Bir gün bu yazdıklarım kitap olursa, o da bu satırları okursa kendisini tanıyacak. Ama ne kadarını hatırlayacak acaba? Bir komiklik de Kiveli'nin akşam yemeğinden sonra annesinden izin koparıp heyecan ve merakla bana koştuğunda, ki çaresi yok çünkü telefon yok, onu kapıda yakalayıp "Ah canım arkadaşım benim, seni çok özlemişim" diyerek büyük bir sevgi tezahüratı halinde boynuna sarılarak olanı biteni kulağına fısıldamamdı. Ne de olsa başarılı senaryomda o da rol alıyordu. Kivele'nin titreme nöbeti ikili bir gülme nöbetine dönüştü. Annem şaşkın şaşkın bunda gülecek ne var kızlar dedikçe gülmemiz kesileceğini artıyor. Kesik kesik ah şey çarpmamız yani şimdi gülüyoruz ama aslında kötüydü ama şey epey de komikti gibi bir şeyler geveliyorduk. Güzel anılar bunlar. Aslında çocukluktan gelen tüm anılar güzeldir. İlk yaşandığında büyük acı vermiş olsa da, büyüdükten sonra gülümseyerek hatırlarız her şeyi. Hele aşk acılarını. Kaç kez öleceğimizi sanırız, kaç kez, aşk yüzünden. Ama keşke en büyük acımız aşk acısı olsa her zaman. İndos'ta Orhanların da evi vardı. Önünden denize inilen eski bir köşk. Ne güzel anılarımız vardır Orhan'la. Hepsini hatırlıyorum ama yazmayacağım buraya. Olur da bir gün bu kitabı okursa, o da neler hatırlayacak benim gibi. Abisi Berktan, kardeşi Ali ve en küçükleri Canan. Canan'a matematik dersi verirdim. Annesi Nemika Hanım'ı ve özellikle anneannesini çok severdim. Çok güzel aşure yapardı. Tatlı Yana derdi bana anneanne. Gençlikteki popüler adım Tatyana'dan esinlenip. Adada çoğu beni Tatyana olarak tanırdı. O isim bana 12 yaşındayken falan O Çiçornia, Siyah Gözler filminden sonra takılmıştı. Gözlerim o filmdeki kız gibi siyah diye kalmıştı üzerimde. Sevmiştim çünkü benimsemiştim. Bercühi kadar zorlamıyordu beni. Şimdi artık fark etmiyor.